Merhabalar dostlarım, podcast'imin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Fatma Nur. Umarım şu an hepiniz çok çok iyisinizdir. Ama son zamanlarda sanki kiminle konuşsam hayat yolunda gitmiyor veya genel anlamda hayatı aslında stabil olsa da yolunda gitmeyen bir şeyler mutlaka var. Bu benim hayatım için de geçerli. Kendimi son dönemde çok düşünceli buluyorum. Anda kal tavsiyesine hiç uyamıyorum. An çok kısa bir zaman dilimi, onu yakalayamıyorum, içinde kalamıyorum ve sanki avuçlarımdan kayıp gidiyormuş gibi hissediyorum. Zihnim ya geçmişin hatalarıyla savaşıyor ya da geleceğin endişesiyle. An çok kısayken geçmiş çok uzun. Yıllar var, anılar var, insanlar var, hatalar ve büyük özlemler var geçmişin içinde. Geçmişi bir kenara bırakıp geleceğe odaklandığımda da geleceğin her ihtimal içinde sakladığını görüyorum. Sanki sonsuz olasılıklar denizi gibi. Ve bu belirsizlikte her şey çok güzel de olabilir. Her şey istediğimin tersi yönde de ilerleyebilir. Ama bazen geleceğe dair ne istediğimi bilmezken buluyorum kendimi. Çünkü çok fazla düşünmeye başladığımda gelecek için neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar veremiyorum. Sonra şunu düşünüyorum. Doğru şeyi yapmanın ölçeği bize ne hissettirdiğimi. Doğru bir karar veriyorsak o karar bize mutlaka iyi mi hissettirmek zorunda? Bence bunların cevabı büyük bir hayır. Hayattaki çoğu doğru karar bizim rahatımızı kaçırabilir, içimizi sıkabilir. Hatta bazen bize bir şeyleri kaybetmişiz gibi hissettirebilir. Son zamanlarda yaşadığım bu bulanıklık halinin hiç beklemediğim sonuçları da oldu aslında ve bu beni şaşırttı. Çok fazla kitap okudum bu dönemde. Belki kendi zihnimi susturmak için farklı zihinleri dinlemem gerekiyordu, o yüzden okudum. Ben kitap okuma alışkanlığımı dönem dönem kaybediyorum ama bazen de günde iki kitap bitirecek hale geliyorum. Günde iki kitap diyorsam da yani hani bunlar kalın kitaplar değil, ince kitaplar tabii ki bunlar. Kitap okuma alışkanlığınızı kaybettiğinizde bu alışkanlığı geri kazanmak için mutlaka okunması gereken o kült kitaplardan bir uzaklaşın ve gerçekten hangi tarzda seviyorsanız onları okuyun. Bazen kitap okumak benim için angarya haline geliyor çünkü bunu itiraf edeceğim. Çünkü bana maksimum fayda sağlasın diye seçtiğim kitaplar işte böyle akademik kitaplara veya araştırmalara atıfta bulunan öyle bir oturuşta bitirilecek kolay kitaplar olmuyor. Bu da yoruyor tabii ki insanı. Sürekli böyle kitaplar okunmaz. Şimdi son zamanlarda okuduğum kitaplardan birkaç öneri yapayım size. İsterseniz not edin ya da ben açıklama kısmına bırakırım isimlerini. Oradan da bulabilirsiniz. Bu dönemde yeni kitapların yanında eskiden çok sevdiğim kitapları da okudum tekrar. Mesela Cehenneme Övgü onlardan biri. Cehenneme Övgü benim böyle en sevdiğim, en böyle başımın ucundan ayırmadığım kitaplardan biridir. Çok sevdiğim eski kitapları tekrardan okudum çünkü daha önceden okuduğum ve sevdiğim kitaplara geri dönmek bana kendimi güvende hissettirdi. Tıpkı bu aralar sürekli Avrupa Yakası izlemek gibi, bildiğim dizi ve filmleri izlemek, kitapları okumak bana eski bir arkadaşla uzun bir aradan sonra tekrardan buluşuyormuş gibi hissettiriyor ki bence çoğumuza böyle hissettiriyor. O nostaljik his böyle bize çok iyi geliyor. Ama ben şimdi size okuduğum birkaç yeni kitaptan bahsedeyim. İlki Alışveriş Merkezinde Yaşayan Adam. Bu ince bir kitap ve kolay okunuyor. Kitabın isminden de anlayacağınız gibi alışveriş merkezinde yaşayan isimsiz bir adam hakkında bu kitap. Issız bir adaya düşen bir insanın başına gelebilecekleri tersinden yaşıyor kahramanımız. Issız bir adaya düşerseniz hiçbir şeyiniz yoktur elinizde ama bir alışveriş merkezinde yaşamaya başlarsanız eğer durum bunun tam tersine döner. Elinizin altında ihtiyacınızdan daha fazlası vardır. Aslında alışveriş merkezi bizim sıkışık hayatlarımızı temsil ediyor burada. Kendi hayatlarımızda da bir sürü eşyanın, ihtiyacımız olanın, olmayanın ve kalabalığın içinde kendimizin de mutluluğun peşinden koşuyoruz. Mutluluğun tanımını tam olarak bilemesek de, son durak neresi göremesek de bu kırılganlıklar ve hız çağında sürekli koşturuyoruz. Aydınlık düşünceler kendisini daha rahat bulsun diye en karanlık köşeye oturdu diyor yazar kitapta isimsiz karakterimiz için. Bazen biz de girdiğimiz o karanlık, endişe dolu düşünce tünellerine girmeliyiz ki aydınlık düşünceler bizi tünelin ucunda bekleyebilsin. Karanlığa da ihtiyacımız var aydınlığın değerini daha iyi anlayabilmek için. Önereceğim diğer iki kitap aynı yazara ait. Danimarkalı bir psikoloğun iki kitabı. Bunlar yine çok ince, bir oturuşta bitirecek kitaplar. İlki kişisel gelişim çılgınlığında kendiniz kalabilmek. Bu kitabın ismi benim çok ilgimi çekti bir kere zaten. Bu yüzden ilk başta okumak istedim. Bu kitap kişisel gelişim ve pozitif psikoloji alanıyla bayağı bir dalga geçiyor. Okurken beni rahatsız eden birkaç düşünce oldu yazarın savunduğu ama bence zaten yazarın amacı da buydu. Kitabı sivri bir dille ve dalga geçer, yıkıcı bir tavırla yazdığını kendisi de söylüyor sürekli. Diğer kitaplarında da bu kitaptan bahsederken evet ben bunu dalga geçer gibi yıkıcı bir şekilde yazdım diyor. Ama ben kitabı bitirdim bu arada. Hani rahatsız olduğum düşünceler olsa da hepsini okudum. Çünkü kendi yankı odalarımdan çıkmaya ihtiyacımın olduğu bir dönemdeyim. Farklı düşünceleri dinlemeliyim, hatta fikirleri bana zıt olan insanların bakış açısını kendime katmalıyım ki kendi doğrularımın neden doğru olduğunu hatırlayayım ya da en azından onları sorgulayayım diye. Ve yazarın diğer kitabı olan ve benim daha çok önereceğim diğer kitapta Hayata Nereden Bakmalıyız? Yeni Bir Dünya İçin 10 Eski Fikir. Yazar bu kitabında eleştirdiği kişisel gelişim ve psikoloji alanında aslında çok da güzel bir kitap ortaya koymuş. Bu gerçekten yapıcı bir kitap. Kitabın 10 bölümü var. Kısa kısa bölümler bunlar. Ve kendinize yeni bir dünya kurabilmek için 10 filozofun öğretisini anlatıyor. Modern çağda hayatın anlamını merak eden ve varoluşsal sıkıntılar konusunda ilham arayan biriyseniz bu kitabı size kesinlikle öneririm. Bu kitapta rahatsız olacağınızı düşündüğüm bir düşünce yok. Ve eğer ben kitap okuyorum bir sürü şey okuyorum ama okuduğum hiçbir şey aklımda kalmıyor diye şikayetçiyseniz. Analitik psikolojinin kurucusu Jung şöyle diyor. İki kişi düşünün. Biri binlerce kitap okumuş olsun, diğeri hiç okumasın. Binlerce kitap okuyan kişi okuduklarının hepsini unutmuş olsa bile hiç okumayan kişiden farklı olacaktır. Çünkü bilinç dışı kayıt tutar. Yani siz okuduğunuz her şeyi ama her şeyi unuttuğunuzu düşünseniz bile ki ben bazen tam olarak böyle düşünüyorum. Okuduğunuz her şey kayıt altında. Hiç meraklanmayın. Siz okumaya devam edin. Ve son zamanlarda kitap okuma alışkanlığımın dışında beni olumlu yönde etkileyen başka bir şey daha var. İngilizce konuşmaya başlamak. Bu yaz inşallah gitmek istediğim bir yer var benim. Çok heyecanlıyım bunun içinde, bu plan içinde. Vizeyi ve planlamayı ayarlayabilirsem, her şeyi becerebilirsem umuyorum ki gideceğim. Ve gideceğim yer için İngilizce pratik yapmak konusunda bana çok yardımcı olan ve bu bölüme sponsor olan Cambly'ye çok teşekkür ediyorum. Ben İngilizce grameri ve kelime bilgisini ODTÜ hazırlıkta bir yere kadar öğrendim. Evet ama hiçbir zaman istediğim gibi konuşamadım. Maalesef ki o yıllarda ben özgüvenli bir kız değildim. Derslerde konuşmaktan hep kaçtım. Konuştuysam da hep içime içime konuştum. Böyle çok sesim çıkmadan konuştum. Böyle çok isteksiz bir şekilde konuştum. Ve bu tabii ki beni geliştirmedi. Ve benim Cambly'deki ilk dersimde, unutmuyorum o dersi, ilk 5-10 dakika yine öyle içime içime konuşarak geçmişti. Ama dersine girdiğim hocam o kadar tatlı biri ki, ismi Rachel, beni aşırı yüreklendirdi. Sürekli çok iyisin, devam et, ben seni anlıyorum, devam et, çok iyisin diye beni gaza getirdi. İngilizce söylüyor tabii ki bunları. Ve şu an onunla ilerliyoruz ve çok çok iyi ilerliyoruz bence. Ve derslerde konu seçebildiğimiz için de ben derslerin konusunu genellikle seyahatler, işte seyahatlerde yapılması gerekenler ve gideceğim ülke, o ülkenin kültürü hakkında seçmeye çalışıyorum. Cambly'nin en sevdiğim özelliklerinden biri de bu zaten. Konuşacağınız konuyu seçebiliyorsunuz, buna karar verebiliyorsunuz. Kendinize güvendiğiniz konular varsa o konuları seçin derim ben. Çünkü hangi dilde olursa olsun eğer çok kendinize güvendiğiniz bir konu varsa kendinizi bir şekilde ifade etmek isteyeceksiniz. Mesela diziler, filmler çok iyi olabilir bu konuda. Ben mesela kesinlikle bir kere de Harry Potter konusunda konuşmak istiyorum eğitmenimle. Sizin de kariyeriniz, eğitiminiz veya seyahatleriniz için İngilizceyi öğrenmek ve akıcı konuşmak gibi bir niyetiniz varsa Cambly'de şu an yılın ilk ve artık en büyük indirimi var. Ayda sadece 289 liradan başlayan fiyatlarla böyle bir hizmete ulaşabiliyorsunuz. Bence mükemmel. Haftada sadece bir saat ayırarak bile İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Öyle gözünüzde çok büyütmeyin ve korkmayın lütfen. İstediğiniz yer ve zamanda, kendi evinizde, herhangi bir yerde 7/24, kendi seviyenize uygun, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle kendinizi ve İngilizcenizi geliştirmeye başlayabilirsiniz. Gerçekten korkmanıza hiç gerek yok. Ben çok korkuyordum. İlk dersimde başlamadan önce acaba başlamasam mı, girmesem mi diye ama hiç korktuğuma değmiyormuş gerçekten. Ve unutmadan indirim kodunuz 20 podcast açıklamaya kodu ve linki bırakıyorum. Son zamanlarda farkındalığını yaşadığım diğer bir şey ise iyi arkadaşlıkların ne kadar değerli olduğum. Tamam, ben bunun zaten ne kadar önemli olduğunu hep biliyordum. Ama bu aralar biraz daha farkına vardım. Sizin ruhunuzu aydınlatacak insanlarla arkadaşlık edin. Başkalarının görüşleri, sıkıntıları bulaşıcı olabilir. Onların üretken olmayan, olumsuz bakış açılarını kabullenerek kendinize kötülük yapmayın diyor Epiktetos. Ve bana kalırsa yetişkinlik hayatının en talihsiz taraflarından biri ruhunuzu aydınlatacak bu dostluklara yeteri kadar özen gösterememek. Hayatta her şey son hızıyla akarken, yan yana veya karşılıklı saatlerce konuşabilmeye vakit ayırdığınız anları düşünün. O sohbet sonrasında hissettiğiniz o hafiflemeyi hatırlayın. Hayatınızı akışa bırakmanın yapılabilecek en doğru şey olduğunu söylerler ama insan zaman zaman o akışta boğulur. Akışın suyu bulanıklaşabilir, kapıldığın dalgalar seni istediğin kıyıya çıkarmayabilir. Böyle anlarda bir dostun sana seni hatırlatması gerekir. Kim olduğunu onun gözlerinde görürsün çünkü. Sevdiklerinizle bir yaz akşamı balkonda ağaçlara karşı oturduğunuzu hayal edin. Altınızda beyaz plastik sandalyeler var. Çoğu orta sınıf ailenin çocuğu o sandalyeleri çok iyi bilir. Benim babaannemin evinde muhtemelen hala o sandalyelerden var mesela. Yazlıktasınız. Yarın sabah iş ya da okul yok. Havada sabahtan kalma nem ve Ağustos böceğinin ince sesi var. İnsan böyle küçük anlarda nefes aldığını, hayatın yaşamaya değer bir yer olduğunu ve tüm sorunlarını bir şekilde halledebileceğini düşünüyor. O balkonda saat ne kadar ilerlerse sohbet o kadar koyulaşıyor. Çocukluk anıları ve travmaları anlatılmaya başlanıyor. Çok özledim bu balkon sohbetlerini. İlla bir balkona da gerek yok tabii ki. Davlumbaz ışığı açıkken mutfakta yapılan gece sohbetleri de buna eşdeğer bence. Umarım bu podcastler de size o balkonun ya da mutfağın sıcaklığını verebiliyordur. Arkadaşlıklar ve ilişkiler hakkında bir şeyler okurken karşıma şu kavram çıktı geçenlerde ve ilk defa gördüm ve çok hoşuma gitti. Çok tatlı geldi bana. Onu da burada böyle küçükçe anlatmak istiyorum. Michelangelo etkisi diye bir şey var ve şöyle tanımlanıyor. Bir kişinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için diğer bir kişi veya kişilerin olumlu etkisini ifade eden kavram. Şimdi düşünün, Michelangelo bir blok mermerin başında duruyor. Onun sahip olduğu heykeltıraşlık yeteneği sayesinde başlangıçta hiçbir şeye benzemeyen, öylece duran mermer bloğun içinde gizli olan güzellikler, şaheserler, sanat eserleri ortaya çıkmaya başlıyor. Sonuçta mermer yine aynı mermer ama içinde demek ki öyle güzellikler varmış. Ama bu Michelangelo'nun yardımı ve ustalığı sayesinde ortaya çıkıyor. Bu da bize şunu hatırlatıyor. İlişkilerde bir kişi hayatındaki insanların yardımıyla kendi potansiyelini ortaya çıkarabilir. Biz ilişkilerde karşımızdakinin inancını ve güvenini hissettiğimizde kendimizi daha iyi ifade etmeye başlıyoruz. Güçlü yönlerimizi ortaya çıkarabiliyoruz ve en önemlisi de bence hayatımızdaki zorluklarla daha kolay başa çıkabiliyoruz. Böyle bir ilişkiye, arkadaşlığa veya bu etkinin hissedildiği bir aileye sahip olabilmek büyük şans. Siz de düşünün bir bakalım, sizin hayatınızın Michelangelo'su kim? Anneniz mi? En yakın dostunuz mu? Partneriniz mi? Ya da siz kim için bir Michelangelo'sunuz? Bu da çok önemli bir soru bence. Sağlıklı ilişkilerde iletişim kurabilmenin önemini hepimiz biliyoruz, evet, ama ne kadar uyguluyoruz bunu? Tabii ki hepimiz bir şekilde etrafımızdaki insanlarla iletişim halindeyiz, konuşuyoruz, bir şeyler paylaşıyoruz. Ama neler hakkında konuşuyoruz? Buluşmak için nereye gidelim? Öğle yemeğinde ne yiyelim? Hafta sonu hava nasıl olacakmış? Şu mekan nasılmış? Bu yaz kimin düğünü varmış? İşte yolda gelirken trafik nasılmış gibi yüzeysel konular hakkında mı konuşuyoruz sürekli? En son ne zaman birisine en büyük korkunuzdan bahsettiniz? En son ne zaman birisine geceleri uykunuzu kaçıran o konuyu anlattınız? En son ne zaman birisi sizi gerçekten dinledi? Siz gerçekten birini ne zaman dinlediniz? Ve en son ne zaman gerçekten anlaşıldığınızı hissettiniz? İnsan daima bu konulardan konuşamaz. Sürekli böyle şeyler konuşmak hayatın akışına ters. Hayatın akışı gereği bu konuları çoğu zaman rafa kaldırmamız gerekiyor. Ama gün geliyor, o tozlu rafları bir karıştırmak gerekiyor. Berkun Oya'nın son dizisi Kuvvetli Bir Alkış'ı izledim ben de daha yeni herkes gibi. Ve bu anlattığıma çok çok güzel bir örnek var dizide. Telefon sahnesi. Spoiler vermiyorum şu an. Telefon sahnesi dediğimde de bir şeyi kaçırmıyorsunuz veya size dizi hakkında bir spoiler vermiyorum. Tüm yüzeysel konuşmaların bir kenara bırakılıp karakterlerin gerçekten içinden geçen ne varsa söylediği, söylemesi cesaret gerektiren düşüncelerin paylaşıldığı o sahne. Cesaret gerektiren diyorum çünkü bazen insan hayatındaki insanları veya değer verdiği bir şeyleri kaybetmemek için maskeler takar, filtreler kullanır ve onlara uygun davranır. Bazen mutsuz bir evlilikte mutluluk maskesi takılır. Bazen iş yerinde işinden olmamak için duyguların mantığının filtresine takılır. Emek verdiğin ne varsa onu kaybetmemek için uyumlu davranmaya devam edilir. Hayatın amacı hakkında düşündüğünüz mutlaka oluyordur. Köktenci mezheplerin savunucuları hariç insanlar genellikle hayatın anlamının ne olduğu sorusunu mutlak biçimde cevaplamayı olanaksız bulur, diyor Hayata Nereden Bakmalıyız kitabında yazar. Dünyanın yetiştirdiği çoğu üst akıl bu konuda hemfikir. Hayatın tek bir nihai amacı yok. Kimse de bunu bulamıyor. Herkes kendi amacını yaratma peşinde. Ve bazen hayatlarımızda amacı ve aracı birbirine karıştırıyoruz. Para belki de en belirgin araçsal kavram olabilir hayatımızda. Ama çoğu zaman İyi bir hayata sahip olabilmenin ilk şartının yeterli miktarda paraya sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu da hayat amacımızın para kazanmak olduğu yanılgısına düşürebiliyor. Bize bunun telaşını yüklüyor, bize bunun endişesini veriyor hayat. Hayatımızdaki araçları amaçlarımızla karıştırmamak, ilişkilerimizde açık iletişim kurabilmek, kendi düşüncelerimizden sıyrılıp zıt görüşleri dinlemek ve farklı hayat hikayelerine şahit olmaya ihtiyacımız var. Son günlerde ben bunlardan besleniyorum. Bunlar beni içine çekiyor, sorgulamamı sağlıyor. Fazla düşünmenin sancılı ve rahatsız edici olduğunu kabul ediyorum ama kendi kabuğumu kırabilmek için, farklı şeyler söyleyebilmek ve kendi sesimi bulabilmek için bu sancıya ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü değişim hiçbir zaman rahat bir yatakta, rahat bir uykuyla size gelmiyor. Kişisel Gelişim Çılgınlığında Kendiniz Kalabilmek kitabında gönüllü rahatsızlık programı diye bir şeyden bahsediliyor. Modern stoacıların öğretilerinden biri ve buna örnek olarak şu an diyette olmamanıza rağmen tatlı yememek, arabayla gidebileceğiniz bir yere otobüsle gitmek, soğuk bir havada sizi birazcık üşütecek ince kıyafetler giymek tarzında örnekler veriliyor. Yani aslında size kendinizi ufak da olsa rahatsız hissettirecek bir şeyleri gönüllü olarak yapmak anlamına geliyor bu gönüllü rahatsızlık programı. Neden böyle bir şey yapalım peki? Neden rahatımızı kaçıralım durup dururken? Yazar bunun gelecekte karşılaşabileceğiniz herhangi bir zorlukla başa çıkmanızı kolaylaştıracağını söylüyor. Yani ileride oluşabilecek olumsuzluklara vereceğiniz tepkileri yumuşatacaktır bu hazırlıklı olma hali. Ya da ileride başınıza kötü bir şey gelmesinden çok korkup endişe eden biriyseniz bu küçük rahatsızlıklara şu an dayanmak ileride yaşanabilecek daha büyük ve daha nahoş deneyimlerin aslında o kadar da korkutucu olmadığını size gösterecek. Hayatta her şeye hazırlıklı olmak gerek, evet. Neyi ne zaman kaybedeceğimiz hiç belli değil. En büyük belirsizliklerden biri de aslında bu. Ve şu an sahip olduklarının kıymetini bilmek belki de hayatın akışına uymanın en kolay yollarından biridir. Bir yerde yaşıyorken eskiden yaşadığın yerde olmanın hayalini kurma. Orada yaşadığın zevkleri, güzellikleri düşünme. Nerede yaşıyorsan oranın güzelliklerine bak. Orada nasıl yaşanır onu anlamaya bak diyor Epiktetos. Bu bölümde Epiktetos'tan bir sürü örnek verdim sanırım ki çok seviyorum onun düşüncelerini. Bu bölüm benim düşünce dünyama ziyarete geldiniz. Hoş geldiniz. Benim için de bir iç dökme bölümü oldu. Bana çok iyi geldi bunları anlatmak. Umuyorum ki sizin için de faydalı olmuştur. Size iyi gelmiştir söylediğim şeyler. Bölüme sponsor olan Cambly'ye tekrardan çok teşekkür ederim. Cambly gibi sevdiğim ve kullandığım bir markayla çalışmak benim için gerçekten çok önemli. Cambly sayesinde sizin de çok değişeceğinize inanıyorum. İngilizceyi öğrenmeyi artık daha fazla ertelemeyin. Yılın ilk ve artık en büyük indirimi varken bugün başlayın. Açıklamaya bıraktığım linkten en azından bir paketleri inceleyin derim. Kodunuz da 20 podcast. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizi gerçekten çok seviyorum. Bölümden sonra Instagram'da buluşalım. Orada daha fazla kitap, dizi, film ve size iyi gelecek bir sürü şeyi paylaşmaya devam ediyorum. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm.